Merhaba sevgili izleyiciler. Bir Morlu Yeşilli programına daha hoş geldiniz. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kadınların Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü. Maalesef bu yıl 8 Mart'ta canımızı çok yakan bir deprem damgasını vurdu. O yüzden bugün konumuz deprem, kadın ve çocuklar. Programa başlarken depremde kaybettiğimiz kadın ve insan hakları savunucusu, dostumuz Avukat Hatice Can'ın oğlu Eren Can'ın bir çağrısı var. Onu hatırlatarak başlamak istiyorum. Pencerende bir mum yak dedi Eren Can. Bu 10 gün kaybettiklerimizi anmak, yasını tutmak ve kalanlarla sevgi ve dayanışma için. Lütfen siz de pencerenizde bir mum yakmayı ihmal etmeyin. Resmi rakamlarla 45 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Dile kolay 45 bin insan diyoruz. Kentler yaşanılmayacak kadar yerle bir oldu. Pek çok kişi göç etmişken hala bölge nüfusunun çoğu çok kötü koşullarda hayatını sürdürmeye devam ediyor. Ama tabii her zaman olduğu gibi inanılmaz bir gönüllü dayanışması da örüldü. Ve bugünkü konu dayanışmanın iki gönüllüsü Tülin Kesiktaş Teoman ve Esin Koman. İkiniz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler.
Hoş bulduk.
TÜİN programımıza Hatay'dan katılıyor. Esin de Elbistan'dan yeni döndü. Ama TÜİN tabii ki bir Hatay gerçekliği yaşıyor ve bağlantısı gidip gelebiliyor. O yüzden önce bir TÜİN'le hatta şimdi kaybettik galiba. Önce bir TÜİN'e dönmek, konuşmak istiyorum ama TÜİN'i kaybettik sanıyorum. Evet.
Düştü herhalde.
Maalesef. Evet. TÜİN'le bağlantıyı tekrar deneyeceğiz. O zaman Esin sana döneceğim. Elbistan'dan yeni döndün. Sen de FİSA Fikir ve Sanat Atölyesi Çocuk Hakları Merkezi kurucularındansın. Çocuk hakları aktivisti olarak birçok alanda çalışman var. Ve eşik gönüllüsün aynı zamanda. Depremle birlikte de bir Afet Çocuk Sivil Koordinasyon Merkezi oluşturdunuz. Önce bize kısaca bu FİSA Çocuk Hakları Merkezi ve Afet Çocuk Sivil Koordinasyon Merkezi sürecini aktarabilir misin lütfen?
Tabii ki. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yayın için de teşekkürler. Hızlıca biraz anlatacaklarımız çok olacağı için hızlıca giriş yapayım. Depremden 12 saat sonra FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nin bir çağrısıyla Çocuk Hakları Hareketi'nden aktivistleri ve kurumları bir araya toparladık. Ve o günden beri de her gün, hemen hemen her gün toplanıyoruz. Bu arada
Hoş
Sürin
geldiniz.
geldi. Kesebilirsin beni Nülfer. Ben devam etmeyeyim istersen.
Tamam, o zaman Tülin karanlıklar içindesin ama bizi duyabiliyor musun?
Evet, şimdi duyuyorum sizi. Burada
Tamam.
çok ciddi bir internet problemi yaşıyorum. O yüzden bütün dolaşa dolaşa yürüyorum. En iyi çeken yerden size ulaşmaya çalışıyorum.
Bir ay sonra deprem gerçekliklerinden biri hala internet sıkıntısı yaşıyor olmanız özellikle orada işleri çok zorlaştıran bir şey bir yandan da. Ben kısaca seni tanıtıyordum aslında. Sen bir diş hekimisin. Üniversiteli Kadınlar Derneği ikinci başkanısın ve eşik gönüllüsün aynı zamanda. Depremin hemen ardından İzmir'den Hatay'a gittin. Bize bir anlatır mısın? Nasıl karar verdin? Nasıl gittin? Kaç saatte ulaştın ve nasıl bir hatayla karşılaştın ilk başta?
4'ü 5 geçe deprem olduğunda tabii hepimiz uyku halindeydik. Sabah 6'da telefonum çaldığında Hatay'da taş üstünde taş kalmadığı ve çok büyük bir deprem olduğu haberini aldım. Tabii inanasım gelmedi çünkü İzmir deprem bölgesi ve İzmir'deki depremler gibi bir deprem yaşandı diye düşündük. Ve saat 7'de yola çıkmış bulunduk. İnanılmaz bir kötü hava şartları vardı. Adana Konya arasında mümkün değil arabaların gitmesi. Zaten hiçbir araba gitmiyordu. Trafik durdurulmuştu ama biz yine de sevdiklerimiz, yakınlarımız, ailelerimiz Hatay'da olduğu için gitmemiz gerekiyordu, ulaşmamız gerekiyordu. Her şeye rağmen yola çıktık ve akşam saat 9'da inanılmaz büyük bir karanlıkla Hatay'a girdik. Hatay simsiyah, hiçbir şekilde ışık yok. Sadece İskenderun'da çok büyük bir yangınla karşılaştık. Alev alev her yer yanıyordu İskenderun sahilinde. Onun dışında şehre girdiğimizde sağ tarafta derin yarıkların olduğunu ve o taraftan gidersek eğer uçuruma düşeceğimizi gördük. Sanki yollar yarılmış, patlamış, inanılmaz bir deprem manzarası vardı. Ve şehre yaklaştığımızda her yer simsiyahtı, karanlık, çok soğuk, ıssız ve ölüm kokuyordu şehir. Çığlık sesleri geliyordu. İlk ulaşanlardan biriydik biz. Herkes panik halinde çığlıklar atıyor, yardım diye bağırıyordu. Fakat panik halinde ne yapacağımızı şaşırdık. Hem çok karanlık, hem yağmur yağıyor, hem çok soğuk. Yardım etmeye çalışıyoruz. Fakat o enkazların arasında karanlıkta hiçbir şey göremiyorsunuz. Sadece çığlık atan insanları görüyorsunuz. Yardım etmeye çalıştık. Birkaç kişinin elinden kolundan tutarak çıkarmaya çalıştık enkazdan. Bütün gece uyumadık tabii. Sonra gece 3'te sanki sihirli bir ekip geldi. Adana Baro Başkanı ile beraber 80 genç avukat, 3 otobüs yetiştiler. Ve o herhalde hayatımın en anlamlı topluluğuyla karşılaşmıştım. Onlara hemen Balyoz derneğimizin şubesi, Balyoz ve Demir Kırıcı alarak onları Hatay'a göndermişlerdi. Gençler hemen şehre daldılar. Kurtarabildikleri kadar insanı kurtarmaya çalıştılar. Bu arada hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Tabii sabah olduğunda tablonun ne kadar dramatik olduğunu gördük. Her yer yıkılmıştı. Bir tek tane sağlam bina yoktu. Olanlar ya yan yatmış ya 3. kat 1. kat olmuş. Ve her enkazın başında ağlayarak sevdiklerinin kurtarılmasını bekleyen insan toplulukları vardı. 2 gün maalesef yardım ekiplerini orada hiçbir şekilde göremedik. 2 günün sonunda yavaş yavaş yardım ekipleri geldi. Ve şehirde şu an yeni yeni elektrik geldi, su geldi. Fakat zaman zaman kesiliyor. Şu an Hatay'ın içi hala çok karanlık. Tabii ilk başta kurtarma çalışmaları, yetersizlikler, bir sürü aksilikler ve anlatamayacağım kadar dramlara tanık olduk. Arkasından kurtulan insanların o çok soğuk havada, çünkü gece yatakta yakalandıkları için giyinme problemleri vardı. Hemen onlara Türkiye'nin dört bir yanından alelacele üstündeki başındakini çıkarıp gönderen dünya kadar insan giysi yetiştirmeye çalıştılar. Onların önce giyinme problemini çözmeye çalıştık. Arkasından hava çok soğuk, çadır gerekiyor. Fakat çadır yok. Hiçbir şekilde onları koruyacak hiçbir yer yok. O soğukta titreyerek koltukların tepesinde enkaz başında oturan insanlarla beraberdik. Tabii çok drama tanık olduk. Ondan sonra yavaş yavaş çadırlar gelmeye başladı. Fakat çok sınırlı sayıda ve bu çadırları yetiştirmemiz gerekiyordu. Gelen haberlerde işte bir serada 3 çocuğuyla beraber sığınmış kadın, ona çadır gitmesi gerekiyor. Bir Down sendromlu çocuğu olan aile, ona gitmesi gerekiyor. Bu arada ben bu depremin en büyük kazanımının toplumsal dayanışma olduğunu gördüm. Türkiye'nin dört bir yanından inanılmaz bir dayanışma örneği sergilendi. Fransa'dan, Bodrum'dan hiç tanımadığımız insanlar, Amerika'dan hiç tanımadığımız insanlar, Türkiye'nin her yerinden bize ulaşmaya çalıştılar. Ve bütün yardımları bir şekilde o coğrafyayı bilen bir insan olarak işte nasıl, kimlere iletiriz diye hep ulaştılar. Ve inanılmaz yardım geldi bu anlamda. Gecenin bir saati, onu da anlatmak istiyorum. Yine bir grup genç geldi gece 3'te. Hiçbir yabancı değil, tanıyorum. Ve sonra sordum, hani siz yabancı değilsiniz, tanıyorum, kimsiniz? MasterChef yarışmacılarıymış. Hepsi gelmişler mutfak kurmak için. İnanılmaz bir sosyal dayanışma vardı. Hala o sosyal dayanışma mevcut. Fakat şunu söylemek istiyorum. Şu an öncelikle kadınların, özellikle yalnız kalan, çocuklarıyla yalnız kalan kadınların en büyük problemi barınma, güvenli barınma problemi. Ondan sonra da ve bu çadır olarak değil. Bakın, dün akşam inanılmaz bir fırtına vardı. O fırtınada bütün çadırlar selde ve fırtınada uçtular. Konteynerlarla yapılan sağlıklı yaşam alanları gerekiyor. Ve en büyük problem ne biliyor musunuz? Alelacele bu kent hemen şehirleşmemeli. Hatay kültürüyle, kimliğiyle, buradaki yapılarıyla başlı başına bunların hepsi bir araya gelince Hatay'dı. O yüzden alelacele yapılmış, tekrar insanlara mezar olacak binaları Hatay halkı istemiyor. Özellikle konteyner kentlerinin sayısının artması ve ondan sonra da yavaş yavaş buranın kimliğine uygun, buranın halkıyla beraber buranın inşa edilmesi lazım. Ama güvenli yaşam alanlarıyla. Ve milli eğitimin mutlaka okulların açılması gerekiyor. Çünkü bu şehirde çok insan öldü. Yaşayan insanlar da akrabalarının yanlarına gittiler. Şu an şehir ıssız, çok az insan var. Bu Hatay halkının geri dönmesini sağlamamız gerekiyor burada. Ve onun için de en önemli şey çocukların eğitim olanağının sağlanması. Acele etmeden konteyner okullar oluşturarak burada çocukların hakkını sağlamamız gerekiyor ki aileler yavaş yavaş buraya dönsünler. En büyük problem de buranın sosyal hayatının, ekonomik hayatının canlandırılması için çaba harcanması ve bu konuda da projeler yapılması gerekiyor. Bütün duvarlarda "Bekle bizi Hatay, geri döneceğiz" yazıyor. Ve bu yazıları gördükçe insanın içi kanıyor. Çünkü Hatay gerçekten Atatürk'ün dediği gibi bir memleket meselesi. Evet, burada insanlar öldüler ama Hatay da öldü. Ve Hatay herkes için milli bir sorun, milli bir mesele. O yüzden burada herkesin önce buraya geri dönmesini sağlamak lazım. Ekonominin canlanmasını sağlamak lazım. Ondan sonra da güvenli yaşam alanları oluşturmamız gerekiyor. Ama buranın kimliğini, buranın kültürünü koruyarak. Şimdi kısaca şunu anlatmak istiyorum. Kriz ve afet dönemlerinde en yara alan kesim kadınlar ve çocuklar. Çünkü kadınlar, bilirsiniz, hemen aileyi toplamaya çalışırlar. Tekrar düzenlerini oluşturmaya çalışırlar. Bu elektriğin, suyun ve birçok eksiğin olduğu ortamda oradaki düzeni sağlamaya çalışmanın mücadelesi içinde kadınlar. Ve çok zor bir mücadele veriyorlar. Özellikle eşlerini kaybetmiş kadınların da güvenli yaşam sorunu var. Onları güvenli yerlere, güvenli alanlara taşımamız gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Ve çocuklarıyla beraber de onlara sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamamız gerekiyor. Onun dışında yine sizin sormanız gereken bir şey varsa lütfen sorun. Burada hala internet problemi var. GSM operatörleri en gerekli olduğu anda maalesef ve maalesef çekmediler. Yardımların düzenli ve koordineli bir şekilde ulaşabilmesi için telefonların çekmesi gerekiyordu. En büyük problemi GSM operatörlerinden yaşadık. Onun dışında yine en büyük problem koordinasyonsuzluktu. Herkes ne yapacağını bilmiyordu. Aslında Türkiye deprem sorununu, bu afeti defalarca kez yaşamasına rağmen, deprem politikasının olduğunu düşünmemize rağmen hala bu koordinasyonsuzluk insanın içini çok acıtıyor. Kim ne yapacak, nasıl koordine olacak, nerede toplanacak, bunun hiçbiri şu an gerçekleşmedi bir ay içerisinde. Biz ders aldığımızı zannediyorduk, öğrendiğimizi zannediyorduk ama meğer maalesef gerek ülke politikaları, gerekse de halkın, tamam evet ülke politikalarında çok ciddi aksaklık var ama biz halk olarak da bunu talep etmemiz gerekiyor. Talep yine alelacele yapılan o evlerde oturursak eğer, yine her şeye razı olursak, fay hatlarının üzerine yapılan apartmanlara yine evet dersek, bu problem defalarca yaşanacak ve bu evler herkesin yine mezarı olacak. O toplum bilincine artık ulaşmamız gerekiyor. Daha ne kadar can kaybı olmalı? Bakın, insanlar öldü Hatay'da ama bir de Hatay'da öldü. İnsanlar, insanların ölmesine üzülürken Hatay'ın ölmesine de üzüldüler, diğer illerdeki gibi. Buyurun, sizin sormanız gereken bir soru varsa ben yanıtlayayım. Çünkü ben sabaha kadar konuşuyorum. Çok öfkeliyim, çok kızgınım, çok içim acıyor.
Ah Tülin.
Söyleyecek çok şey var. Yayında kesiliyor muhtemelen ara ara. Her şeyi anlatmak istiyorum. Sabaha kadar konuşurum bu konuda. Bence siz sorun, ben yanıtlayayım.
Tamam, haklısın. Yani hepimiz aslında bir yandan çok öfkeliyiz. Hepimiz bir yandan çok üzgünüz. Deprem bölgesindeki insanlar için yani ne yapacağımızı bilemeden elimiz kolumuz bağlı oturuyormuş gibi hissediyoruz birçoğumuz bir yandan da. Bu yüzden özellikle Hatay özelinde şu anda oradaki kadınların LGBT artıların ve çocukların durumunu sormak istiyorum sana. Ya şu anda depremin üstünden bir ay geçmişken ne durumda kadınlar, LGBT artılar ve çocuklar?
Bakın hala barınma problemi var. Bir de burada güvenlik problemi var. Ya özellikle yıkılan evlerde burada işte o evlerin yağmalanması, ondan sonra kadınların güvenli alanlarda olmamalarından dolayı çocuklarıyla beraber tehdit altında olması, bunlar çok önemli. Aynı zamanda insani yaşam şartlarına sahip değiller şu an. Susuz ortamda yiyecek, susuz ortamda temizlik, susuz ortamda çocukların hijyenini oluşturmaya çalışıyorlar. Şu an havalar evet soğuk, hastalıklar çok yaygınlaşmadı ama havalar ısınınca hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalacağız ve çocukların hijyen psikolojileri, özellikle kadınların ve çocukların çok ciddi psikolojik problemleri var ve bunlar daha da zaman içerisinde ortaya çıkacak. Onlara sosyal alanlar oluşturmamız gerekiyor. Psikososyal destek alanları oluşturmamız gerekiyor. Çocukların özellikle psikolojilerinin toparlanabilmesi için mutlaka onların eğitim alanlarına birlikte arkadaşlarıyla oyun oynayarak terapistler eşliğinde mutlaka onların rehabilite edilmesi gerekiyor. Çünkü bu travma kısa sürede geçecek bir travma değil. Hala küçücük çocuklar en ufak bir şeyde yer mi sarsılıyor deyip çığlık atmaya başlıyorlar. Her araba geçtiğinde, yer titrediğinde yine aynı olayı defalarca yaşıyorlar. Dediğim gibi burada özellikle barınma sorunu hala bile var. Çadır isteyen birçok köyler var. Evet, şehir merkezlerinde çadırlar kuruldu fakat insanlar köylerinde kalan 2-3 ineğini, 3-5 koyununu bırakmak istemiyorlar haklı olarak. Çünkü kalan tek ellerindeki mal varlığı o. Köylerine çadırlar gitmeli, konteyner kentler gitmeli. Oralarda yapılanması gerekiyor ve aynı zamanda şunu söylemek istiyorum. Sivil toplum örgütleri son derece güzel çalıştı burada. Eczacılar odası, meslek odaları çok güzel çalıştı. Diş hekimleri odası, eczacılar odası, tabipler birliği, her yerde seyyar eczaneler, sağlık hizmetlerinin erişilebilmesi için gezici klinikler oluşturulmaya başlandı. Ben burada bu depremin özellikle hem sosyal dayanışma açısından, toplumsal dayanışma açısından hem de sivil toplum örgütlerinin organize olması açısından çok değerli buluyorum bu dayanışmayı. Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Depremin ilk gününden itibaren bir feminist dayanışma kendiliğinden oluştu. İnanılmaz bir telefon zinciri. Bu da sivil toplum örgütleri ve WhatsApp'ın, evet çekmiyor GSM operatörleri ama WhatsApp sayesinde bütün kadınlar birbirleriyle iletişim halinde olarak bir feminist dayanışma oluşturdular. Gelen giysiler içerisinde genelde erkeklere göre ya da dış giyimler vardı ama biz sonra fark ettik ki kadınların ihtiyacı olan, çocukların ihtiyacı olan ürünlerin çoğu gelmemişti. Hijyenik ürünler, petler, çocuklar için bezler, kadınlar için iş çamaşırları, bunlar yoktu. Şimdi işte bu feminist dayanışmayla artık kişi odaklı, kadın odaklı ihtiyaçların tamamlanmasını sağlıyoruz.
Twitter tabii yıkılıyor. Adıyaman'da çadır yok, Hatay'da su yok, çadır yok diye. Bir seyircimiz de sormuş, su problemi çözüldü mü acaba diyor Hatay'da.
Şunu
Bahsettiğiniz
söyleyeyim. Su biraz önce geldi. 2 saatte bir gelmeye başladı ama ilk zamanlar, ilk 15 gün, 20 gün hiç su yoktu. İçme suyu olarak da pet şişeler vardı. Ama çeşmelerden akan sular, özellikle lağım sularının da karışma olasılığından dolayı şu an içilemez durumda. Pet şişeler kullanılıyor. Fakat onlar da ilk zamanlar çoktu, çok fazlaydı. Şimdi sokakları dolaştığımızda onların sayısının azaldığını, hızının kesildiğini gördük. Evet, içme suyu sorunu var burada.
Hatay merkezdesin. Hatay köylerde durum nedir? Bir bilgin var mı? Bir fikrin var mı suyla ilgili?
Oralarda da su sıkıntısı yaşanıyor. O yüzden evet, en başta yoktu. Herkes çok fazla gönderdi ama şu sıralar yine su sorunu var, maalesef var. Her ne kadar yok deniliyorsa da var. Köylerde de öyle.
Yani içme suyu hani bir şekilde az çok idareten hallolmuş bir nebze hallolmuş olsa bile banyo yapmak. Banyolar, duşlar, tuvaletler, bu mobil tuvaletler sağlandı mı? Bunların kullanımı ne durumda? Var mı yeterince?
Çok önemli bir konuya değindiniz. 15 gün evet su yoktu. O yüzden ıslak mendiller imdada yetişti. Ve 15-20 gündür duş almamıştık. Ben de dahil olmak üzere hiçbirimiz duş alamadık. Seyyar tuvalet sayısı çok az. Özellikle seyyar tuvaletin mutlaka gelmesi gerekiyor. Bu konu da es geçildi. Muhtemelen öncelikle başka öncelikleri gıda ve giyinme problemini çözmeye çalıştı. Halk olarak toplumsal dayanışmayla yardım gönderenler ama özellikle şu sıra seyyar tuvaletlere çok fazla ihtiyaç var.
Yani 20 dakikadır bizimlesin. Ben böyle sürekli tetikteyim. Zaman ve senin internet bağlantın konusunda endişeleniyorum. Yani yapılanlar ve yapılamayanları ve yapılmayanları biraz bahsettik ve uzun vadeye hiç girmeyeceğim ama seni de çok fazla programda tutmamak için çok acil ve kısa vadede kadınlar için Hatay'da neler yapılmalı? Güvenlik ve barınma dedin. Bunun dışında çocukların düzene girmesi için okulların açılması dedin. Çok acil ve kısa vadede kadınlar için neler yapılmalı Hatay'da?
Çok acil ve kısa vadede, evet sizin saydığınız gibi barınma, eğitim, güvenli yaşam alanları. Barınma derken sadece çatının örtülü bir çadırda olması değil, güvenli yaşam alanlarına ihtiyaç var. Onun dışında psikososyal desteğe ihtiyaç var, terapilere ihtiyaç var. Çünkü şu an halk donmuş durumda. Herkes evinde en az en yakın akrabalarından 10-15 kişiyi kaybetti. Bunların acısı sonra çıkacak psikolojik olarak. O yüzden psikolojik destek şart. Aynı zamanda kadınların iş yükü çok fazla arttı bu aşamada. Dediğim gibi susuz ortamda yemek yapıp susuz ortamda hijyeni sağlamaya çalışıyorlar. Bunun çözülmesi gerekiyor. Ve ivedilikle de yavaş yavaş sosyal hayata geçişin sağlanması gerekiyor. Bunun için şehrin canlanması gerekiyor. Burası tarımın yoğun olduğu bir bölge. Şu an tarım alanlarında ekinler var ama toplayacak kişiler yok. Bu kadınları belki organize ederek kadın arkadaşlarımızı onların çünkü çalışmakla rehabilite olacağına da inanıyorum. Hem de para kazanmaları gerekiyor. Yalnız kalan kadınlar var. Öyle olunca da kendi yaşamlarını idame ettirmeleri için onların ekonomilerinin yavaş yavaş canlanması gerektiği nedeniyle de burada küçük küçük atölyeler, konteyner atölyeler olabilir, satış alanları olabilir. Yavaş yavaş onların topluma kazandırılması gerekiyor.
Çok çok teşekkürler Tülin. Gerçekten çok uzun süre seni burada tutmak istemiyorum. Zaten çok zor koşullarda yayınımıza katıldın. Çok teşekkür ederim. Yani elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık gerçekten orada yaptıklarınız için. İyi ki varsınız. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Şu an gerçekten çok zor şartlarda yayına katılıyorum. Ama ben yine söylüyorum, toplumsal dayanışma kazandı. Feminist dayanışma ağı kendiliğinden oluştu. Bunu geliştirmek gerekiyor. Daha da profesyonelleştirmek gerekiyor. Ve artık insanca yaşamanın yollarını aramamız lazım, sorgulamamız lazım. Artık biz fay hatlarının üstünde alelacele yapılan apartmanlarda ölmek istemiyoruz. Hadi Antakya'da ya da Hatay'da ya da bu bölgede 100 sene sonra belki ya da 30 sene sonra deprem olacak diyorlar. Enerji çıkışı sağlandı, tehlike yok diyorlar ama 100 sene sonra da ölecek olan yine bizim torunlarımız, yine bizim çocuklarımız. O yüzden zamanı, durumu geçiştirmekten öte artık uzun vadeli tedbirler, önlemler alınmalı ve biz halk olarak da sorumluları, suçluların peşini bırakmamamız gerekiyor. Çünkü sadece bu yapıları yapan müteahhitler sorumlu değil. Aynı zamanda bu izinleri verenler, bu izinlere imzası olanlar da aynı şekilde sorumlu. Biz bunların peşini bırakmamalıyız. Talep etmeliyiz. Doğru ve iyiye gerçekten insanca yaşamayı hak ettiğimizi hepimiz düşünüyoruz. O zaman bunun için görevi olanların görevini yapmasına takipçisi olmalıyız yapmalarını.
Çok çok teşekkürler Tülin. Ağzına sağlık, çok sağ ol. Seni yayından alacağız ama biz tabii ki sorunları konuşmaya devam edeceğiz Esin'le. Çok ben çok teşekkürler. Ben
iletiyorum dayanışmayla. Çok kolay gelsin.
Çok teşekkür ediyorum. Hala yardımlar geliyor. Türkiye, Türk halkı çok büyük. Onu söylemek istiyorum. Sıkı sıkı kenetlendik. Yine biz dayanıştık. Yine biz kendi yaralarımızı sardık. Hepiniz iyi ki varsınız.
Sarmaya devam edeceğiz. Bunu kesinlikle unutmayacağız, unutturmayacağız. Orası kesin.
Aynen artık öyle. Hepinize iyi akşamlar. Sevgilerimi iletiyorum.
İyi akşamlar. Çok sağ olun.
Hatay'dan selamlar. Daha bir süre sonra yeni yapılanmış, kültürünü koruyarak yeniden yapılanmış bir Hatay'dan tekrar bir yayın yapalım.
Evet, lütfen, senin yüzünü çok göremedik. Işıklar içinde seni de gördüğümüz bir yayın yapmak istiyoruz bir dahaki sefere.
Tamam. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
Çok teşekkürler. Çok sağ ol Tülin. Evet, yani Tülin'in söyledikleri çok çok önemli noktalar gerçekten. Evet, yani bir 20 yıl önce bir Gölcük depremi yaşadık ve deprem bir doğa olayı ve bunun yine bir şekilde Türkiye'de yaşanacağını biliyorduk ve bunun için işte vergiler toplamaya başladık, o zaman konuşmaya başladık, önlem almamız gerektiğinden bahsettik. Ama deprem geldi 20 yıl sonra. Bir doğa olayı olarak geldi hayatımıza. Bir felaket olarak çıktı karşımıza ama. Yani aslında sadece bir doğa olayı olarak kalmalıydı. Sen de Elbistan'a gittin. Orayı gördün. Tülin'in anlattıklarına ekleyecek çok çok şey var kadınlar açısından. Evet, güvenlik bir sorun, barınma bir sorun. Evet, inanılmaz bir gönüllü dayanışması var. Gerçekten bu dayanışmanın eline, emeğine sağlık. Bu güzel insanlar iyi ki var. Ama hala AFAD Yardım Market ile depremden destek olmaya, depremden zarar görenlere destek olmaya çalışıyor. Ama Yardım Market'te hala kadın pedi, hijyen ürünleri yok mesela. Yani bunu düşünmemek, hala bu nokta, bir ay sonra bu noktada olmak da bir yandan çok üzücü. Bölgede 24 bin kadının bir ay içinde doğum yapması bekleniyor. Bu kadınların sağlıkla ilgili bir sürü sıkıntıları var ve bu doğacak bebeklerin de sağlıkla ilgili bir sürü sıkıntısı olma ihtimali var. Bu doğumlar nasıl gerçekleşecek? Hangi koşullarda gerçekleşecek? Ve tabii Tülin'in de bahsettiği gibi çok önemli bir konu. Evet, yaralarımızı saracağız. Evet, her yeri yeniden inşa edeceğiz. Ama bu karar süreçlerine orada yaşayan insanlar nasıl katılacaklar? Ne şekilde dahil edilecekler? Bunlar çok önemli konular ve kesinlikle bunu unutmayacağız, unutturmayacağız ve takipçisi olacağız. Tülin'e de aynı zamanda dayanışma adına buradan sözümüz olsun. Ve Esin, senden bahsediyorduk. FİSA, Fikir ve Sanat Atölyesi Çocuk Hakları Merkezi kurucularındansın. Çocuk hakları aktivistisin. Bununla ilgili birçok çalışman var. Aynı zamanda sen de bir eşik gönüllüsün. Depremle hemen çok hızlı bir şekilde giriş yaptın, anlatıyordun, Afet Çocuk Sivil Koordinasyon Merkezi kurdunuz. Bir FİSA sürecini ve bir Afet Çocuk Sivil Koordinasyon Merkezi sürecini bize bir aktararak bir baştan başlar mısın?
Tabii. Şundan bahsediyordum. Depremden sonra 12 saat sonrasında FİSA'nın çağrıcısı olduğu Çocuk Hakları Hareketi'ne hem bireyler hem de kurumsal anlamda bir çağrı yaptık ve hemen toplandık ne yapabiliriz diye. Ve yaklaşık 250 kişi vardı ilk andan itibaren ve o günden beri de her gün toplanıyoruz ve her gün depremin çocuklar üzerinde yarattığı hak ihlallerini, izlerini, olumsuz durumlarını, ileriye yönelik öngörülerimizi, neler olup bittiğini, sorumluların peşinde olarak çocukların takipçisi olmaya çalışıyoruz. Bir kere gerçekten Tülin'in de söylediği gibi feminist dayanışmanın o hani gücü çocuk hakları açısından da çok etkili oldu. Çocuk hakları hareketi çok hızlı hareket etti bu sefer. Çünkü biz daha önce işte evet Gölcük depreminde o kadar çok hani çocuk hakları hareketin içinde değildik ama ardından Van depremi, İzmir depremi ve diğer depremler ve bir takım kriz anları, aslında bu bir kriz anı olduğu için kriz dönemlerinde çocuk hakları hareketinin gerçekten bu seferki çok hızlıydı ve inanılmaz bir güç sağladık birbirimize. O dayanışması çok iyiydi. İlk andan itibaren de izlemeye başladık aslında. Neyi izledik? İlk o çok akut döneminde işte enkaz altından çıkarılan çocukların isimleri, fotoğrafları ya da isimleri olmasa da hani görüntülerinin paylaşılma meselesinin aslında çok riskli olduğu, çocuklar açısından, ileriki yaşamları açısından bunun dikkat edilmesi gereken hassas bir konu olduğunu aslında ilk şeyimiz bununla çıkış yaptık. Hemen bir metin yayınladık ve herkesi uyardık. Yani işte yani sadece devlet kurumlarının değil işte orada fotoğraf çekenleri, yakınlarını, sivil toplum örgütlerini hani buna hassas olunması gerektiğini. Çünkü bunun iyi bir şeymiş gibi bir hani her zaman böyle oluyor ya zaten çocuk görüntülerinin istismara açık olmasından kaynaklı. İlk tepkimiz böyle başladı ve bununla ilgili bilgiler yayınlamaya başladık. Ama daha sonra tabii ki gördük ki daha fazla uyarılması, hassas olunması gereken şeyler vardı ve onları takip etmeye başladık. FİSA Çocuk Hakları Merkezi iki koldan aslında hareket etti. Bir, bu koordinasyonla birlikte hareket etti. Bir ikincisi de 5. günden itibaren insan hakları örgütleriyle beraber sahaya çıktık biz ilk 5. günde. 4 gruba ayrıldık ve farklı farklı bölgelere gittik. Ben Malatya, Maraş, Elbistan o bölgelerdeydim. Diğer arkadaşlarımız da diğer bölgelere geçtiler. Ve oradan döndükten sonra 4 günlük bir süreçle bir ön gözlem raporu yayınladık. Dünden beri de rapor yayınlandı farklı sivil toplum örgütleriyle. Onlar çıktıktan sonra da ben bu sefer Adıyaman ve Elbistan'a gittim. Geçen haftadan itibaren bu ikinci gözlem gibi oldu. Bunu sadece çocuk odaklı yaptık. İlk gördüğümüz tabii ki hani Tülin de bahsettiği gibi yani tahmin ettiğimizden daha kötüydü her şey. İşte birçok kriz durumuyla karşı karşıya kalmıştık. İşte sokağa çıkma yasakları, işte deprem, ne bilimsel felaketleri falan ama bu gerçekten çok başka bir şeydi. O yüzden önce şok etkisi yarattı bize gittiğimiz zaman. Ve gerçekten hayat bitmişti orada. Ne yapabileceğimizi hani bir anda böyle şey olduk. Hani ne yapmamız gerekiyor? Büyük bir çaresizlikti tabii ki. Hani çok böyle şey yapmadan, acite etmeden yani bütün o şeyleri yaşadık. Hani Tülin'in de anlattığı enkaz başlarındaki durumlar, işte kurtarılmayı bekleyen insanlar, kurtarmaya vesile olmaya çalışan ama yapamayan, gücü yetmeyen o insanları görmek çok acıydı. İlk gittiğimiz zaman tabii ki işte ya AFAD ya da işte Kızılay ya da hani böyle o koordineli devletin yapması gereken organizasyonlara dair çok çok çok az yerler vardı. Hemen hemen yok gibiydi. Ama bu gittiğimde birazcık daha sistemi oturtmaya çalışmışlar. Yani ne demek bu aslında? İşte çadır kentlerin oluşturulması ve işte onların bir sisteme oturması şeyini iki yerde de gördük. Büyük kentler oluşturulmuştu ama ilk gittiğimizde daha çok böyle şey geçici barınma alanları vardı ve orada şartlar tabii ki çok kötüydü. Hem çocuklar hem de kadınlar açısından. Çünkü işte çocuklara bakarken aslında kadınlara da bakıyorsunuz. Kadınları gözlemlerken aslında yanında çocuklar olduğu için de o durumları görüyorsunuz. Tabii ki çocuklar açısından hani bir sürü açıdan zorluklar vardı. İşte hani çocukların yaşları açısından farklı özelliklerden kaynaklı zorluklar, işte Suriyeli olmalarından kaynaklı Roman çocuklar, hani o ailelere mensup olan çocukların yaşadığı şeyler, işte gerçekten ebeveynlerini kaybetmiş, komşuları tarafından ya da tanıdıkları tarafından sahiplenilmiş o an için ilk durumda. Yani bunlara yani birçok çeşitli durumla karşı karşıya kaldık tıpkı kadınlarda olduğu gibi. Ve ben hep şunu söyledim aslında, daha doğrusu şunu düşündüm ilk gittiğimiz andan itibaren. Hani Türkiye zaten uzun yıllardır böyle çok kritik yerlerden geçiyor ya. İşte ne bileyim ekonomik krizler, pandemiler, işte çatışmalar, hani adaletsizlikler, eşitsizlikler. Bu üzerine çok büyük bir ağır yük oldu gerçekten ve bunun üzerinden hani altından kalkabilmek için çok çok daha fazla adım atmak gerekiyordu. Yine bunlardan kaynaklı çocuklar ve kadınlar daha fazla etkilenmiş diye hani görünüyordu gerçekten. Hala da öyleydi. Biz tabii çocuk hakları alanından olduğumuz için bu kurulan koordinasyona sürekli sağdan bilgi aktarmaya çalıştık. Biz olmadığımızda koordinasyondan başka örgütler de sahaya çıktıklarında onlar koordinasyona sürekli bilgi aktardılar. İhtiyaçları oradan belirlemeye çalıştık ve onun akabinde de biraz öngörerek yani hak temelli, bütüncül bir politika ile yani çocuğa yönelik hak temelli, bütüncül bir politika bakış açısıyla çocuğu merkeze koyan, çocuk odaklı sistemin geliştirilmesini zaten yıllardır söylüyorduk. Bu bakış açısıyla sürekli bilgi üretmeye, görsel malzemeler üretmeye başladık. Tabii ki bu afetin hiç bilmediğimiz bazı hak ihlalleriyle ya da sorunlarla karşılaştı. İşte çok gündemde olan kayıp çocuklar meselesi, işte kimliği belirlenemeyen çocuklar meselesi oldu. Ben böyle hızlı gidiyorum ama soru sorabilirsin yani istersen. Hemen işte bu koordinasyon zaten alt çalışma grupları oluşturdu. Her grup kendine göre ve bulunduğu alana ilişkin uzmanlıkları olan arkadaşlardı. Ya işte gönüllüler ama uzmanlıkları vardı. O yüzden de bir takım çalışma grupları, işte eğitim grubu, sağlık grubu, kayıp çocuklar grubu, izleme grubu, savunuculuk grubu, iç işleyiş, bu örgütün nasıl ilerleyeceğini, koordinasyon nasıl çalışacak? Çünkü çok kalabalıktı, yatay bir örgütlenme kuruldu. Hani bunlarla ilgili alt çalışma grupları sürekli bilgi üretti. Bir takım işte sorumluları hani ya yani sorumlulara, devlete, kurumlara, kişilere, sivil toplum örgütlerine sorumluluklarını hatırlatmayı aslında kendine görebildi ve bir takım böyle ufak işbirlikleri yaptı. Mesela işte kayıp çocuklar çalışma grubunda buyur ben susayım.
Burada şeyi sormak istiyorum. Evet, yani bu çok endişelenilen bu alanlar özellikle yani biraz daha nasıl diyeyim trend topik olan konular belki hani bir sürü konu yanında olmakla beraber aynı zamanda ama şu geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsun peki? Yani evet bir ay geçti üstünden. Bu kayıp çocukların durumuyla ilgili gelişme ne durumda? İşte yani 5 milyon yayınladığınız bu arada koordinasyonun yayınladığı raporda dün gördüm işte 5 milyon bireyin 0-18 yaş arası olduğu yani çocuk olduğunu belirtmişsiniz. Bu inanılmaz bir rakam bir yandan. Hani bir yayın sonunda geldiğimiz nokta nedir bu aşamada? Bir sürü yerde hala okullar açılmadı. İşte yüz yüze eğitim yok, devam zorunluluğu yok. Yani çocukların güvenlik hissini sağlayacak o normalleşme zaten yani depremle çok ciddi bir yani fiziksel olarak yani kelimenin tam manasıyla sarsılmanın dışında güvenlik duyguları o çocukların çok ciddi zedelendi. Bunu inşa etmek için günlük rutin gerekiyor. O günlük rutin için okul çok önemli ama okul yok, okullaşma yok her yerde hala. Yani buna yönelik birinci ayda ne durumdayız? Birazcık bununla da ilgili bir değerlendirme alabilir miyim?
Tabii. Yani bir aydır nereye geldik? Yani akut dönem tabii ki geçtikten sonra asıl hak ihlalleri ortaya çıkıyor. Yani benim ikinci gittiğimde gördüğüm o enkazların dışında hani yoksunluğun, erişememenin manzarası çok artık ortaya çıkmıştı. Çok açık bir şekilde ve çok derindi. O yüzden hani o bahsettiğimiz tüm alanlar açısından çocuklar için hani o sorunlar aslında bundan sonra daha çok yaşayacağız ve daha çok göreceğiz maalesef. İşte kayıp çocuklarla ilgili çalışma grubu ilk andan itibaren bunu takip etmeye başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iletişim halinde sürekli oldu. Onlara veri topladı. Hani verileri onlarla paylaştı, onlardan veri istemeye çalıştı. Bir eşleştirme meselesine hani yardımcı olalım, işbirliği yapalım dedik. Ama tabii ki evet onlar bir sistem oluşturdu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ama o sistem şu an henüz işlemiyor. Yani yeterli olmadı. yani kayıp çocuklara ulaşmak konusunda. Çocukların hala nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani 80 küsur çocuk için kayıp şeyi veriyor bakanlık. Ama daha da fazla olma ihtimali var. Hala hastanedeler mi? Yoksa yaşamlarını kaybettiler ve kimsesizlerin hani gömüldüğü mezarlıktalar mı? Başka illerdeler mi? Başka kurumlardalar mı? Yani aileler sürekli şehirlerden şehirlere, hastanelerden hastanelere gidip çocuklarını arıyorlar. Mesela bugün sonuçlanan bir olay var. İlk gün enkazdan çıkan çocuğun bugün aile yaşamını kaybettiğini ve kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü bir ay sonra öğreniyor. Ki ne kadar büyük bir acı bu. Yani inanılmaz bir şey bu. Hani hak ihlali artık demek falan istemiyorum buna. Hani inanılmaz bir büyük acı. Yani o sistem evet bir sistem kurmaya çalıştılar ama öncesinde tabii ki çocuk korumaya ilişkin herhangi bir sistem olmadığı için kriz dönemlerinde ne kurarsanız kurun işlemiyor bu. Hep açık kaldı. İşbirliğine de açık bir devletten de bahsedemediğimiz için sivil topluma, bireylere açık bir sistem olmadığı için tabii ki bunu çözmek konusunda çok zorlanıyorlar. İşte CHP aslında bir komisyon kurdu. Biz o komisyon içinde, işbirliği içinde olalım dedik. Onlarla görüştük. Ama henüz yeterli bir sorun çözülmedi. Diğer mesele eğitimle ilgili. Evet, yani hemen yapılan şeylerden bir tanesi eğitim, hani işte üniversiteler için de öyle. Diğer illerde de okullar kapandı ya. Aslında hani okulların bir eğitim alanından ziyade akranlarıyla bir arada olması, ona iyi gelebilecek yetişkinlerle bir arada olması önemliydi. Yani buna okul dememiz gerekmiyor. Bu krizlerden, bu afetlerden çocukları birazcık uzaklaştırabileceğimiz çocuk dostu alanlar kurmak gerekiyordu. Onların çocuk koruma politikalarını üretmek, çocuklara oyunla, işte birazcık sevgi ve şefkatle ilgilerini dağıtabileceğimiz ama aynı zamanda kendilerini ifade edebilecekleri alanları, duygularını ifade edebilecekleri alanları yaratmak gerekiyordu. O yüzden okul ya da okul tarzı yerlerin belirlenmiş, sınırlanmış mekanlar çocuklar için çok önemliydi. Tabii ki ben bu ikinci gittiğimde birebir çocuklarla da çok görüştüğüm için psikososyal destek çok önemli. Yani gene bizim çalışma gruplarından bir tanesi de oradaki arkadaşlar sürekli sahaya bununla ilgili kaynak ürettiler. Eğitimler veriliyor. Çünkü çok fazla gönüllü çocuklarla çalışmak istiyor. Yani bir anlamda iyi bir şey bu. Ama bir yandan da bir takım ilkeleri ve değerleri var. Yani öyle hemen gidip bu kadar travmanın altından hani kalkmak çok kolay değil. Hem çocuklar için hem de o gönüllü çalışmayı yapacak olan kişilerin biraz güçlenip alana gitmesi için. O yüzden de hem FİSA Çocuk Hakları Merkezi hem de koordinasyondaki çalışma grubu bu güçlendirici çalışmaları yapıyor. Travma alanında uzman olan arkadaşlar, psikologlar bunu sürdürüyorlar ve bunun duyuruları yapılıyor. Tabii ki bu psikososyal destek çocuklar için bence yetişkin yani kadınlar için de geçerli. Birebir olmaktan ziyade bu travma çok böyle hani herkes toplumsal bir şey olduğu için aslında bir araya gelme, hani böyle grup terapileri gibi bir şeyler, o dayanışmayı hissedebilecekleri, bir sobanın başında, bir oyun bahçesinin başında, bir ağacın etrafında, bir yemek masasının, sofrasının etrafında bir araya gelmek, aslında psikososyal desteğin başlaması demek bu. Bunu yapan birçok sivil alanlar gördük. Yani bu sefer mesela ikinci gittiğimde en umutlandığım şey Tülin'in de söylediği gibi böyle alanlar kurulmuş. İşte Adıyaman'da gördüm, Elbistan'da gördüm, afet gönüllüleri ya da işte diğer meslek örgütleri, şeyler, sendikaların kurduğu böyle bir takım bağımsız alanlar var. Orada çadır kentleri var. Yani devlet işte bazı büyük yerler kurmuş. Maalesef oralara tabii ki sivil toplum örgütleri henüz giremiyoruz, izleme yapamıyoruz. Onlar kendi kurdukları alanlar içinde çocuk dostu alan, yani çocuk alanları dostu olduğunu henüz bilmediğim için onu tırnak içine alayım. Çocukla ilgili alanlar kurmuşlar. İşte Milli Eğitim devrede, Aile Sosyal Politikalar devrede. Ben bir tanesine ilk zaman Malatya'da, Maraş'taki bir kampa gittiğimde gerçekten materyal iyiydi, çadır iyiydi, ekip geliyordu. Hani böyle çok şeydiler, hızlıca kurulmuş belliydi. Ama izleyemiyoruz tabii ki. Yani ne kadar çocuk odaklı, hak temelli ne kadar yaklaştıkları, çocuklar için o alanların ne kadar uygun olduğunu, eğitim programlarının, güçlendirme programlarının nasıl olduğunu bilmiyoruz. Hani güveniyor muyuz? Birçok hak ihlaliyle öncesinden karşılaştığımız için soru işaretimiz oluyor. Keşke girebilsek, gözlemlesek ve işbirliği yapabilsek. Çünkü bu yaşanan şeyin aslında ne devletin ne de sivil toplum örgütünün tek başına yani altından kalkabileceği bir durum olmadığını, yani ben kendi kişisel şeyimden de bunu söyleyebilirim. Hepimiz de bunu düşünüyoruz. Beraber yapmak gerekiyor. Yani bir arada olmadığımız sürece, o işbirliği sağlanmadığı sürece her ayak eksik kalacaktır. Tabii ki insanlar, örgütler dayanışma adı altında bir sürü yardımlar yaptılar. Gönüllü olarak oraya gittiler ama bak mesela Tülin de söyledi ki, ben de gördüm gittiğim geçen haftaki yerlerde, yardımlar kesilmeye başladı. Zaten büyük bir ekonomik kriz var. Yani nereye kadar dayanabilir ki buna? O yüzden çok sistemli o yardımları, işte ne bileyim onların çizelgesinin tutulması, her il için, her bölge için yerel çalışmaların yapılması. Bir de bu çok ortaya çıktı, onu gördüm ben. Adıyaman başka bir şey. Adıyaman'ın köyü başka bir şey. Elbistan çok başka bir şey. İşte Hatay çok başka. Yerel örgütlenmeler, yerel bazlı özellikler dikkate alınmalı. Hem çocuklar için, kadınlar için, yani orada yaşayan tüm insanlar için. Oraya özgü bir şeyler yapmak gerekiyor. Mesela ben şeyi görmüştüm, Maraş'ta ilk gittiğimize geçici bir şeyde yemek dağıtırken acı biber de dağıtıyorlardı. Ya şimdi bu, çünkü o insanların beslenmesinin içinde bu var. Burası çok önemli bir şey yani. Talep edilmiş ve oraya konulmuş. Benim hiç aklıma gelmezdi doğrusu.
Evet, bu konuda aslında bir araya girmek istiyorum. Bu sadece bölgede kalan depremden etkilenen insanlar için değil, aynı zamanda göç etmiş insanlar için de mesela yemek çok ciddi bir sıkıntı. Evet, insanlar yardım ediyor ve yemekler gidiyor ama yani işte Adıyaman'dan bir insan İzmir'e geldiğinde mesela Ege yemekleri yemeye başladığında çok farklı geliyor ve yani ben mesela birileriyle tanıştım ve şey dediler, yani ya çok çok sağ olun tabii ki, yani hani aç kalmıyoruz, yemek geliyor, inanılmaz bir dayanışma var, yardım, destek var. Ben yemekleri yiyorum ama benim çocuklarım yiyemiyor. Yani alışkın değiller çünkü. Yani bildikleri yemek o değil. Ağız tatları, alışkanlıkları o değil. Evet, yardım ettiğimizi sanıyoruz belki, destek olduğumuzu sanıyoruz ama işte hani özellikle çocukların güvenlik duygusu dediğimiz o duygu. Yani karın doyurmak değil olay tek başına aslında. Bir yandan o güvenlik duygusu, hayatta bir şeylerin kontrol altında olduğu duygusu çocuklar için özellikle çok önemli, normale girdiği duygusu. Evet, yani bir sürü insan bir yerinden tutup yardım etmeye çalışıyor. O yüzden dediğin gibi, yani oraya gitmeden de insanların gittikleri yer hakkında bilgi sahibi olması, çocuklarla ve yetişkinlerle ne yapacağını bilmesi, ama aynı şekilde işte bu göç eden deprem, yani geçici olarak göç ettiğini düşündüğümüz bu depremden etkilenen insanlar da en az 2 yıl geçiciler. Yani o geçicilik de çok kısa bir süre değil yani, çünkü bir inşa sürecine girilecekse en az 2 yıl, Gölcük'ten biliyoruz bunu. Ki Gölcük'ten çok daha büyük bir alan, belki de daha uzun sürecek. Çok dikkat edilmesi gereken nokta var, çok konuşulması gereken nokta var gerçekten.
Evet, ya gerçekten bu sefer ayrı, yani her zaman öyle kriz dönemlerinde çok böyle hani ayrıntısına inmek gerekiyor. Bu sefer bir kez daha şey, hani daha fazla ayrıntı. Yani gerçekten mesela ben Çanakkale'de yaşıyorum. Çanakkale'ye de işte depremden etkilenen aileler geldi. Hemen aklıma gelen şey oryantasyon oluyor. Çocukları okullara kayıt edildi ama oryantasyon nasıl yapılacaktı? O sınıfa girdiğinde diğer çocuklar da zaten depremden etkilendiler. İlla yaşayarak etkilenmek değil. O psikolojiye girdiler. Tüm aileler keza aynı şekildeydi. Hep onu gözlemlemeye çalıştım. O oryantasyon var mıydı? İşte bu bireylerin oradaki, o sınıftaki, o okuldaki öğretmenlerin iyi niyetli olmasıyla yeterli olmuyor çünkü. İşte mesela aileler çocuklarını okula göndermek istemiyorlar. Niye? Çünkü korkuyorlar. Ayrılmak istemiyorlar. Herhangi bir etkinlik yapıldığında çocuğunu göndermek istemiyor. Ben de geleyim diyor. Benimle gidebilir. Ona öyle olabilir diyor. O zaman çocuklar için psikososyal destek ya da oyun alanları ya da eğitim alanları hani oluşturacaksak, demek ki bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani korkularının çok yüksek olduğu çok bariz bu depremde, ki hepimiz yaşadık. Hani benim için de öyleydi. O yüzden işte çocuklarda bir takım konuşma problemleri, alt üst atma, işte uyuyamama, herhangi bir sesten etkilenme, herhangi bir yere gitme, yakın bir yere gitme. Çünkü çadır kentlerde yaşamayan insanlar evlerinin çevresindeki mahallelerde çadırlarını kurmayı tercih ettiler. Bir de mesela diğer depremlerden ve kriz dönemlerinden farkı da buydu. Bu da çok enteresan. Bu da tabii ya başka anlamlarda sorunlar yaratıyor. Mesela yine benim çok karşılaştım. Sokaktaki hayvanlar, evcil hayvanlar da olabilir bu sokakta kalan ya da sokakta yaşayan hayvanlarla. Çocuklar arkadaşlık yapıyorlar. Ama mesela onlar işte oynarken ısırıyor ya da işte çiziyor. Mesela kuduz aşısı çok önemli. İşte her taraf enkaz olduğu için çiviler, işte ne bileyim hani metal şeyler var. Tetanoz aşısı çok önemli. Bir dönem TTB yaptı aşılamayı ama bunu sürekli yapmak gerekiyor. Yani hani bunlar böyle sürekli düşünmemiz gereken şeyler. İşte kız çocukları. Mesela kadınlar için hijyen açısından peti söylüyoruz. Ama kız çocukları var. Onların İşte o kadar kalabalık yaşıyorlar ki artık bulundukları yerden ve o kültürel yapılarından kaynaklı kız çocuklarının rahatlıkla pet isteyebileceği ya da işte öz bakımını gerçekleştirebileceği. Ben 5. gün gittiğim bir yerde kadın benden tarak istedi. Ya çok enteresandı bu. Evet, ya hiç düşünmemiştim ben bunu. Vardı yanımda, tesadüfen verdik. Yani demek ki bunları ya hayatla kurulan bağın güçlenmesine neden oluyor. O gücü sağlayacak her türlü şeyi düşünmemiz gerekiyor. Öz bakım, işte diş fırçalama, ayna, tarak, işte kız çocukları için, diğer çocuklar için, kadınlar için. Yani bunların gerçekten beraber düşünebileceğimiz şeyler. Yani devletin de tabii ki çok insan odaklı yaklaşmadığından kaynaklı bu işler birazcık da bize kalıyor. Yani sivil toplum örgütlerine kalıyor. Oradaki dayanışmanın şekline kalıyor. Biraz yardımdan çıkıp artık bir şeyleri değiştiren ve dönüştüren hani yardım ya da destek, yardım demeyelim de o güçlenme meselesini üzerine konuşmak ve gerçekten senin de söylediğin gibi o bölgedeki insanların, o mahalledeki insanların katılımıyla yeniden şehirleri kurmak, o çocukların fikirlerini almak, ne düşündüklerini ve ne yaşadıklarını anlamak gerekiyor. O yüzden de Fisa Çocuk Hakları Merkezi bir Adıyaman'da, bir de Elbistan'da çocuk alanlarına hemen sahaya çıkıyoruz ve orada Van depreminde yaptığımız çalışmanın aynısını başlatıyoruz. Birazcık daha gelişmiş olacaktır. Medya ve çocuk çalışmaları yapacağız. Bunun nedeni oralardaki çocukların kendilerini ifade edebilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeli, travmanın altını çizmeden hani psikososyal desteği bu araçlarla, sanatla, işte yine oyunlarla çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun çalışmasını yapıyoruz. İlk ekibimiz bu hafta sonu Elbistan'a gidecek. Daha sonra da Adıyaman'da İzmir Belediyesi'nin oluşturduğu yeni kurulan kentlerde çocuk alanlarını Fisa Çocuk Hakları Merkezi oluşturacak ama o birazcık daha zaman alacak. Bir de belki şunu söyleyebilirim, çok konuştum ama uzun sürecek bir şey bu. Yani gerçekten böyle bir yılda bitecek bir şey değil. O yüzden biraz sakin ve planlı gitmek gerekiyor. Hani çok işbirliğiyle gitmek gerekiyor. Gözlemleri iyi değerlendirmek, ihtiyaçları iyi anlamak gerekiyor ki kalıcı bir şeye dönüşebilsin hepimizin yaptıkları ve hani bir şeyi değiştirir ve güçlendirir olduğunu görebilelim. Yoksa aceleyle yapılan psikososyal destek çalışmaları ya da yardımlar, işte mesela ilk zaman sular o kadar çok gelmişti ki her yerde su vardı. Ama mesela bir tane örgüt o yerlerde kalan Adıyaman'da sokaklarda kalan bütün suları toplamış ve bir depoya götürmüş. Ve bugün su ihtiyacı olduğunda o depodan o suları çıkarttı. Yani aklı selim bir şey bu. Çok öngörülmüş bir şey. Ne kadar iyi. Sokakta bırakmamış, toplamış ve demiş ki yani yarın öbür gün su gelmeyebilir. Ve evet gelmedi yani Adıyaman'a. Hemen depodan o sular çıktı ama tabii ki yetmedi. O yüzden böyle akılcı çözümler, hep beraber üretebileceğimiz şeyleri yapmamız gerekiyor.
İkinizden de hem Tülin'den hem senden çok net duyduğum iki şey varsa bir kere işbirliği ve koordinasyon ve uzun vadeli düşünce, ortak akıllı uzun vadeli düşünce ve halkın, yerel halkın karar vermesi. Ne istediğine, nasıl yapılacağına yerel halkın dahil edilerek bu sürece karar verilmesi ve yeniden yapılaşılması aslında en önemli üç ayak sanıyorum.
Kesinlikle. Bir de tabii bölgedeki tüm sivil toplum örgütlerinin kayıpları çok olduğu için hem insan kaybı hem kaynak kaybı, yani oradaki sivil toplum örgütünün de güçlenmesi gerekiyor. Güçlendirmek gerekiyor dışarıdan. Biz işte buralardaki çocuk örgütleri ve kadın örgütleri olarak bölgede depremi yaşayan bölgelerdeki sivil toplum örgütlerini nasıl güçlendirebiliriz? Nasıl bir an önce motivasyonu kazanacaklar, hayata tekrar tutunacaklar ki yerele bırakabilelim o güçlenme şeyini ya da yapılacak işleri. Burası da bence çok önemli noktalardan bir tanesi.
Çok teşekkürler Esin. Yani sabaha kadar devam edebiliriz aslında. Program, yani konu çok geniş, çok
Evet.
ayrıntı var. O yüzden son olarak eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı diye soracağım. Çünkü yaklaşık bir saattir yayındayız.
Tamam.
Son olarak kısa vade için, uzun vade için, çocuklar için yapılması gerekenlere dair eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Evet, hızlıca hemen hani şunu söyleyebilirim. Birinci faz bitti, şimdi ikinci faz. Yani hem hukuksal sorunlar ortaya çıkacak. Bunların için organizasyon gerekiyor, hukuksal mücadele için. Bir ikincisi de hem kadınlar hem çocuklar ve herkes için psikososyal desteğin devreye girmesi ve güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Biz çocuk hakları hareketi olarak bunu işte mümkün olduğunca organizeli ve işbirliği içinde yapmaya çalışıyoruz. Ve herkese açığız. Yani devletle de tüm kurumlarla da işbirliği içinde olmaya hazırız. Yeter ki hani bunu en iyi şekilde yapabilelim. O yüzden de dayanışma sağlayan herkese minnettarız. İyi ki varız. Bu kadar. Bunları söyleyeyim ve program için teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim. Gerçekten ikinizin de emeğinize, yüreğinize, elinize sağlık, aklınıza sağlık. Yani çok zor bir konuyu, kelimelerimi nasıl seçeceğim, nasıl böyle bir programı sunacağız? Yani bir ay geçmiş olmasına rağmen çok acı bir durumu çok umutlu bir şekilde aktarabilmemi sağladınız aslında benim de. Bunun için de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki dayanışma var, iyi ki kadın dayanışması var. Çok çok teşekkürler katıldığın için.
Ne demek? Size iyi ki varsınız.
Yani öfkemiz ve acımız büyük olabilir ve yaramızı sarmak için daha uzun bir yolumuz da olabilir ama biz kadınlar bu depremi de dayanışmayla atlatacağız.
Kesinlikle.
Ve yarın 8 Mart. Yarın 8 Mart biz kadınlar hep beraber yine gece yürüyüşünde bunun sorumlularını unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı tekrar tekrar üstünü basa basa söyleyeceğiz. Lütfen siz de bulunduğunuz yerlerden bu yürüyüşe katılmayı unutmayın diyorum. Aynı zamanda yarın Yeşil Gazete TV'de yine akşam Yeşil Enerji sohbetlerinde Melis Yılmaz ve Oral Kaya'nın çok önemli bir konusu var konuşacağı. Afet durumlarında enerji yönetimini konuşacaklar. Programı da kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Çok teşekkürler Esin katıldığın için.
Ben
Tülin buradan çok teşekkür ediyorum tekrar. Sana da duyuyorsan eğer tekrar. Gelecek ay Morlu Yeşilli programında görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
teşekkür ederim.